SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya'da 500,000'dan fazla Müslüman bu gece sahura kalkarak Ramazan ayı orucuna başlayacak. Geçen yıl salgından dolayı toplu iftarların yapılamamasının ardından bu yıl iftarların normal şekilde yapılabileceği umut ediliyor. Sidney'deki Lakemba Camisi imamı Yahya Safi, Müslüman halkın Ramazan ibadeti için camiye geri gelmesini dört gözle beklediklerini söyledi.
We hope in Ramadan people are coming back mosque.
Ramazan ayında insanların camiye geri dönerek teravih namazının yanı sıra 5 vakit ve cuma namazını kılması, Kur'an-ı Kerim okumasını ve vaazların dinlenmesini istiyoruz diyen Safi, bir araya gelme, birlikte olma, sohbet etme, tartışma ve tanışma fırsatı bulmanın tam zamanı diye konuştu. Victoria eyaletteki aşı uygulamasında değişiklikler yapacağını duyurdu. Sağlık yetkililerinin kanın pıhtılaşması ile ilgili endişelerinin ardından AstraZeneca dozlarının yalnızca 50 yaşın üzerindeki Avustralyalılara verilmesi gerektiğini önermesinin ardından eyaletin başbakan vekili James Merlino, geçen hafta başlatılan duraklamanın devam edeceğini ve aşıya rıza gösterilmesiyle ilgili materyallerin güncellenip farklı dillere çevrildiğini söyledi. Queensland hükümeti de eyaletteki aşı dağıtımının yolunda olduğunu ve federal tedarik sorunları olmadığı sürece bu şekilde devam edeceklerini söyledi. Başbakan Scott Morrison da belirsizlikler göz önüne alındığında daha önce Ekim olan aşının ilk dozlarının tamamlanması için bir süre belirlenemeyeceğini söyledi. Avustralya nüfus sayımını yöneten ekip 20 bin kadar kişiyi sahada görevlendirmek üzere işe alım sürecine başladıklarını duyurdu. Bir sonraki nüfus sayımı 10 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ancak özel olarak eğitilmiş personel çok kültürlü toplumlarla iletişim kuruyor. Nüfus sayımı direktörü Andrew Henderson, en az %95'lik bir yanıt oranının sağlanmasına yardımcı olmak için farklı kültürlerden gelen daha fazla kişi aradıklarını söyledi. İş gücümüzün Avustralya'nın kültürel çeşitliğinin temsilcisi olması gerçekten önemli diyen Henderson, bu nedenle ikinci bir dile sahip kişileri istiyoruz. Nüfus sayımında çok kültürlü halkın yanı sıra yerli halka ulaşıp toplumlarla tam bir etkileşim kurmamızı sağlamada işe alınacak bu kişilerin gerçekten önemli bir rol oynayacaklarına inanıyoruz diye konuştu. Geçtiğimiz hafta tropik kasırga nedeniyle en az 76 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evler, okullar ve camiler dahil olmak üzere 1300'den fazla binanın yıkıldığı depremde çok kişinin de yaralandığı açıklandı. Ulusal Afet Önleme Ajansı'nın depreme ilişkin değerlendirmeleri ve ilgili kurumlarla koordinasyonlu çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Türkiye'de Endonezya'da yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerini sundu. Pasifik Okyanusu'nda ilerleyişini sürdüren Seroja kasırgası Batı Avustralya kıyılarına ulaştı. Seroja, pazar günü yerel saatte 20 civarında Kalbari'nin güneyinde kategori 3 kasırgası olarak karaya ulaştığında saatte 170 kilometreye varan rüzgarları da beraberinde getirdi. Kalbari ve Geraldton'da maddi hasar ve elektrik kesintileri olduğu bildirildi. Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, kasırgadan etkilenen toplumların en az 40 yıldır ilk kez bir kasırga yaşadığını söyledi.
So these communities are not used to this. People in these areas are...
Bu toplumlar buna alışkın değiller. Bu bölgedeki insanlar Pilbara'daki ve daha kuzeydeki normal kasırga eğilimli bölgelerden değiller diyen Başbakan McGowan halka seslenerek kendinizi ve ailenizi güvende tutmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor diye konuştu. Bugün bir senato soruşturması iş güvenliğinin etkilerini araştırmaya başlayacak. Halka açık olarak yapılacak soruşturma oturumlarında Uber, Deliveroo ve Ola dahil olmak üzere Ulaştırma İşleri Sendikası ve teslimat şirketlerinden gelen başvurular dinlenecek. Ayrıca bu sektörlerde çalışanların ifadeleri de alınacak. Sendika sektörde eksik ödeme ve haksız işten çıkarmalara dair kanıt sunacağını söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Ali Ekber Salahi olayı nafile bir eylem olarak kınadı ve uluslararası toplumu antinükleer terörizmle yüzleşmeye çağırdı. Bu gelişme İran'ın aynı tesiste uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını açıklamasından bir gün sonra meydana geldi ki bunun 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan İsrail basını Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen bu olayın İsrail'in bir siber saldırısı olduğunu öne sürdü. İsrail Devlet Radyosu Kan ise istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın bir siber saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Ancak İran'da gerçekleşen olayla ilgili İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 237 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 33.939'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerine göre 2548 hasta olmak üzere 50.678 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Bu arada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin koronavirüs aşısı aldığı Çin'den üst düzey bir yetkili COVID-19 aşılarının koruyuculuk seviyesinin düşük olduğunu itiraf etti. Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Zhao Fu, ülkesinde üretilen COVID-19 aşılarının koruyuculuk seviyelerinin düşük olduğunu söyleyerek hükümetin bu aşıları karıştırarak etkinlik seviyelerini arttırmayı planladığını dile getirdi. Bu Çinli üst düzey bir yetkilinin kamuoyu önünde Çin'in aşılarının düşük koruyuculuk oranları hakkında yaptığı ilk açıklama oldu. Gazeteye konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara tek bir dozda mRNA aşısı yapılmasının çözüm olabileceğini söyledi. Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerini kabulünde konuşan Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz deyip hayatını kaybedenlere başsağlığı diledikten sonra tedbirlere sarılıp takdire teslim olacağız ifadesini kullandı.
Sancılı, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Dünya hayatının bir imtihan olduğu ki bunu hepimiz zaten gayet iyi biliyoruz. Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz.
Öte yandan Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası üyesi acil tıp uzmanı Doktor Başar Beyoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından sağlık sisteminin çöktüğünü dile getirerek Ankara'da yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu söyledi. Bu arada yüz yüze eğitimin başladığı 1 Mart'tan bu yana 26 öğretmenin koronavirüsten yaşamını yitirdiği kaydedildi. Öğretmenlerin acil olarak aşılanması gerektiğini söyleyen eğitim iş sayı çok daha fazla açıklamasını yaptı. Türkiye'de korona vakaları 60 bine dayanırken turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması için Ramazan ayında tam kapanma yapılacağı konuşuluyor. Bazı gazetecilerin aktardığı kulis bilgilerine göre Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Ramazan ayı boyunca kapanmaya sıcak baktığı ileri sürülürken henüz hükümetten bu yönde bir açıklama yapılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında uyulacak koronavirüs önlemleri, camilerde yapılacak ibadetler ve din görevlilerinin uyması gereken kurallara ilişkin İl müftülüklerine talimatname gönderirken Sağlık Bakanlığı da COVID-19'la mücadele kapsamında iş yeri ve ofislerde alınması gereken önlemleri açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce'nin koronavirüse yakalandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla iki çocuğunun da koronavirüsüne yakalandığı, bu yüzden de Dilek İmamoğlu'nun annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadığı öğrenildi. Adalet ve Kalkınma Partili Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Eylül 2020'de çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi için yurt dışına gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 7 aydır gizlenen olayda Adalet ve Kalkınma Partili belediyenin İlticaya aracılık ederek suç işlediğini söyleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
İşin içerisinde para var mı? İşin içerisinde örgüt bağlantısı var mı? Örneğin bu gidenler FETÖ'cü. Koskoca Yeşilyurt Belediyesi, koskoca Malatya 43 tane insanın yurt dışına iltica etmesine aracılık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturamaz mı? Konuşmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, onların ayıplarını gündeme getirmeye devam edeceğiz. 128 milyar nerede? 43 kişi nerede?
Bu arada Malatya Valiliği konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen incelemenin devam ettiğini bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin billboardlara astırdığı 128 milyar dolar nerede afişlerinin Bursa, Ardahan ve Aydın'da kaldırıldığı bildirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada panolardaki ilan sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 128 milyar dolara ne oldu diye sorduğu ve konuyu araştırdığı için görevinden alındığı iddia edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle parti kapatmayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından sorulmayacak konular arasında bulunarak iade edildi. Şentop, başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzeyi gereğince iade edildiğini ifade etti. Geçen salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'in koltuk yerine kanepeye oturtulması nedeniyle yaşanan protokol krizinin yankıları sürüyor. Belçika medyasına göre Avrupa Birliği lideri Charles Michel ile Ursula von der Leyen'in Ankara ziyaretinde yaşanan koltuk krizi iki lider arasında göreve geldikleri günden bu yana yaşanan gizli rekabetin bir sonucu. Öte yandan Fransa'nın Avrupa Bakanı ise Leyen'in Ankara ziyareti sırasında yan tarafta bir koltuğa oturtulmasının Türkiye'nin hakareti olduğunu savunarak tuzak kurulduğunu iddia etti. Ankara ise protokol krizinde dahil olmadığını belirterek meselenin konsey ile komisyon arasındaki karmaşık yapıdan kaynaklandığını dile getirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 23 kuruştan, 76 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 25 derece, Sydney'de açık 21, Melbourne'da yağışlı 17, Adelaide'da genelde açık 22, Perth'te yağışlı 22, Hobart'ta hafif yağışlı 16, Brisbane'da açık 24 ve Darwin'de de parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.